Ayrım 7. Güvercin Gerdanlığı İbn Hazm. Sayfa 62. Güvercin gerdanlığı, alışa geldiğimiz eser türlerinden, biçimlerinden farklıdır. Özellikle roman, öykü ya da oyun türü eserlerin çağdaş biçimlerine hiç uymamaktadır. Şiir kitaplarının biçimlerine de hiç benzememektedir. Güvercin gerdanlığında içerikle biçim öylesine bir iç içelik göstermektedir ki, yukarıda söylenilen edebi türlerin hepsinin biçimsel özelliklerini taşır. Öte yandan temel konu olan aşkın grafiğine göre, kimi zaman düz yazılar, kimi zaman kısa öyküler, kimi zaman da uzunlu kısalı şiirler okuyucuyu sanki düzlükten inişe indirir veya yokuş tırmandırır. Tıpkı rengin boyadığı nesneyle bütünlenişi gibi burada da biçim ve içerik bütünleşmiş, adeta ten ve can oluvermiştir. Düz yazılarında secili bir üslup kullanan yazar, öykülerinde özellikle anlatı ve tasvirlerinde şiirsel özelliğini koruyarak okuyucusunu sıkmamayı, aksine bir düz yazı, bir şiir şeklinde yaşamın inişli çıkışlı, acılı, sevinçli duraklarına da uygun düşer bir tarzda kendine daha çok bağlamayı başarmıştır. Şair, şiirlerinde geleneğin dışına taşmamış, klasik Arap şiir tarzı biçimini ustalıkla kullanmıştır. Kimi zaman beyit, kimi zaman kıta, kimi zaman da kaside şeklinde şiirlerine tanık oluyoruz. Dolayısıyla monotonluktan kurtulmuş oluyoruz. Dikkatlerimiz daha çok uyarılıyor, daha diri kalıyoruz. Şiirlerinde kullandığı vezinlere gelince, aruzun tüm bahirlerini görmekteyiz. Kitapta geçen aruz bahirlerinin dağılımı şöyledir. 1. Tavil, 75 kez. 2. Basit, 25 kez. 3. Vafir, 15 kez. 4. Kamil, 13 kez. 5. Hafif, 12 kez. 6. Mütekarip, 11 kez. 7. Seri, 12 kez. 8. Remel, 3 kez. 9. Münsarih 4 kez. 10. Hezeç 2 kez. 11. Basit Muhalla 3 kez. 12. Medit 2 kez. 13. Müçtes 2 kez. 14. Reces 1 kez. 15. Müzaril 1 kez kullanılmıştır. Düz yazıların bir özelliği de şairin kendi yaşam günlüğü oluşudur. Öte yandan tarihsel değer taşımalarıdır. Sanki her öykü birer tarihsel belgedir. Birçok halifenin, bakanın adı geçer bu öykülerde. Bilim adamları, şair ve yazarlar o ortamda yaşıyormuşçasına bizi çevreler. Hemen her konuyla ilgili hem düz yazı hem de şiir görülmektedir. Şiirler sanki düz yazılarda anlatılanlara birer kanıt şeklinde sunulmaktadır. Bu kanıtlar kimi zaman öylesine inandırıcıdır ki karşılığında kendi yaşamımızda ve deneyimlerimizde bulabiliriz. Fransız romancı Marcel Proust'un A la recherche du temps perdu adlı uzun dizi romanında mırıltı ve uğultu şeklinde geçmişe doğru bir gidiş vardır. Anımsamalarla geçmişi yeniden yaşama denilebilir sanki. Güvercin gerdanlığında ise geçmişe anımsama son derece net çizgiler halindedir. Geçmişin tabloları önümüze olduğu gibi serilmekte ve biz onları seyretmekteyiz. Önümüzde o kadar çok tablo duruyor ki birinden ötekine geçmek için sabırsızlansak da kolay kolay ayrılamıyoruz seyre daldığımız tablodan. Eser, kişilik eğitimi için benzersiz bir sanat eseri niteliğini taşımakta, o denli lezzetli ve kudretli bir özellik arz etmektedir. Klasik aşk hikayeleri biçimini kesinlikle andırmıyor. Örneğin, bir Leyla ile Mecnun'la karşılaştırıldığında alıştığımız mesnevi biçimini burada göremiyoruz. Şiirler, geçmişe doğru bir yapı araştırması ve bu yapının sunuluşu olduğu kadar geleceğe yönelik bir yapı oluşturmanın bireysel kimlik içinde toplumsal eğitimin şiiridir de. Şiirde biçim ve özü birbirinden ayırmak mümkün değildir. Nasıl ki her şiirin bir biçimi, bir özü varsa, buradaki şiirlerin de biçimi geleneksel Arap şiirinin biçimidir. Ne ki kendine özgülüğü her an için korur. Geleneksel şiirde biçim ortak gibi gözükürse de, şairine göre birini ötekinden ayıran farklar vardır, hiç kuşkusuz. Şiirin biçiminde en önemli ögelerden birisi de şiirin kelimeleridir. Bu bağlamda, Güvercin Gerdanlığı şairi, seçtiği kelimeleri öylesine yoğurmuştur ki, eseri orijinalinden okuyanlar bunu hemen fark edecektir. Gerek görsel açıdan, gerek işitsel açıdan şiirlerin ahenkli girişi, şairin biçim peşinde koşayım derken ruhunu yitiren, şemanın tutsağı olan şairlerden olmadığını kanıtlıyor. Şiiri ister manada, ister şekilde arayanlar için bir şiir göstermeye kalksak hiç kuşkusuz İbn Hazm'ın şiirini gösterebiliriz. Eserin önemi ve edebi değeri. Bu eserin gerek edebi açıdan, gerekse bilimsel açıdan özel bir yeri, büyük bir değeri vardır. Araştırmacıların, bilimsel açıdan aydınların, edebi açıdan ilgisini çekmiştir bu eser. Çünkü bu kitap insanın duygularına hitap ediyor. İnsanları kanatları altında gölgelendiren, tatlı esintisiyle ruhunu serinleten, gönlü harekete geçirerek hayattan tad aldıran ve mutlu eden aşktır söz konusu olan. Öte yandan bu kitap hadis ve İslam hukuku alanında yüzlerce cilt eser bırakan bir din bilgininin kaleminden çıkmıştır. Onun süht ve takvası, edebi güzeldi. Dolayısıyla eseri de güzel çıktı. Ne ki hasımlarınca tuhaf karşılanmaktan da geri kalmadı. Suçlamalara maruz kaldı. Bu kitabın ahlak bozucu bir nitelik taşıdığı savında bulunuldu. Oysa durum tam tersiydi. İşte bu yanlış değerlendirmelerden ötürüdür ki yüzyıllarca bu esere ilgi duyulmadı. Geçen bölümlerde ifade ettiğimiz gibi bu ilgisizlik çağımıza kadar sürdü. Ama çağımızın başından beri gerek Batılılar gerekse Doğulular eserin edebi ve bilimsel değerini kavrayıp belli başlı dünya dillerine çevirilerini yaptılar. Bir aşk incelemesi olduğu oranda psikolojik bir değerlendirme olduğu da anlaşıldı böylece. Öyle görünüyor ki eser ve yazarı üzerinde bilimsel çalışmalar bundan böyle hızlanabilir. Eski eserlerin hemen hepsinde bir bölüm vardır eserin yazılış nedenini açıklayan. Bu bölüme gene eski deyişle sebebi telif denir. Yazar bu bölümde eserinin için yazdığını, eserinde hangi amacı güttüğünü açıklar. Güvercin gerdanlığı şairi de aynı geleneği sürdürmüştür. İbn Hazm, Valencia'nın bir vilayeti olan Elmeriye'de ikamet ederken kendisini ziyarete gelen bir dostunun isteği üzerine aşk hakkında aşkın doğuşu, uğradığı değişiklikler ve aşıklara önerdiği durum alışları içeren bu eseri kaleme almıştır. Léon Berche, Le Collier du Pigeon, sayfa 13. Bu dostuyla sık sık mektuplaştığını, dostunun isteğinin yazar için bir buyruk niteliğini taşıdığını bu bölümdeki açıklamasından anlıyoruz. Elmeriye'den gönderdiği mektup Şatibe'deki evimde elime geçti. Orada iyi haberlerini iletiyorsun bana. Buna çok sevindim. İyilik ve güzellikleri sana vermeye devam etmesi ve dostluğumuz için seni değerli bir yol azığı gibi koruması için Allah'a yalvardım. Az sonra seni şahsen görebildim. Uzaklığa, evlerimizi birbirinden ayıran mesafeye, uzun yürüyüşe ve yolun tehlikelerine rağmen sen kendiliğinden evime geldin. Kuşkusuz en ufak engeller dahi en ateşli gayreti soğutmaya, bağlılık bağına senin kadar sıkıca bağlanmayan insanların belleklerindeki anıları silmeye yeterlidir. Başkaları senin yaptığın gibi sağlam sevgilere, içten duygulara, çocukluk arkadaşlığından ve ortak eğitimden doğan kurallara saygı duymuyorlar. Sevgileri seninki gibi yüce Allah'tan esinlenmiş değil. Görüyorsun ya, Allah aramızı böyle güzel bağlarla bağlamış. Bundan dolayı ona hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bu mektupta alıştığım bütün öteki mektupların ölçüsünü aşan konular yazmışsın. Sonra benim ziyaretime gelince amacını açıkladın ve bununla nereye varmak istediğini bildirdin. AGE sayfa 2 ila 7. Allah seni her zaman güçlü kılsın. Senin için içerisinde aşkı, çeşitli anlamlarını, nedenlerini, arazlarını ve onu kuşatan elverişli durumları tasvir edeceğim bir yazı yazmakla beni yükümlü kıldın. Bunu da tamamen gerçeğe bağlı kalarak, dıştan bir şey katmadan, bir şey eklemeden yapmamı istedin. Yapabildiğim ve anımsayabildiğim ölçüde kişisel olarak tanıdığım olayları olduğu gibi gerçeğe sadık kalarak anlatmamı istiyorsun. Arzunu yerine getirebilmek için acele davrandım. Ama senin dileklerin benim için buyruk niteliğini taşımasaydı bu işe hiç girişmezdim. Léon Berger, Le Collier du Pigeon, sayfa 2 ila 7. Bu ifadeler günümüzde yayımlanan kitaplardaki ithafları biraz uzak olsa bile andırmıyor değil. Sonuç: İbn Hazm'ın hayatı, sanatı ve eserini incelemiş bulunuyoruz. Sonuç olarak ifade etmek gerekirse, Endülüs medeniyetinin en önemli şahsiyetlerinden birisi olan şair, 10 ila 11. yüzyıllarda yaşamıştır. Çok yönlü birisidir. Şair, düşünür, ilahiyatçı, tarihçi, hukukçu, ahlakçı, hadisçi, polemikçidir. Kurtuba'ya aittir. Kurtuba'nın ünlü üstadlarından okumuştur. İbn Hazm, siyasal kargaşanın hüküm sürdüğü, buna karşın bilimsel ve edebi faaliyetlerin doruk noktasına ulaştığı bir ortamda yetişmiştir. Babasının vezir oluşu, başlangıçta onun rahat bir hayat sürmesini sağlamış, eğitimine özen gösterilmiştir. Birçok bilimsel toplantılara katılmış, bu arada siyasal olayların etkisinden de kendini kurtaramamıştır. Emevilerin hilafete geçmesine yönelik siyasal faaliyetler göstermiş, 2 kez vezirlik yapmıştır, savaşlara katılmıştır. İbn Hazm, hayattan geri çekildikten sonra kendini bütünüyle bilimsel ve edebi çalışmalara vermiştir. O dönemin bir geleneği olarak hemen hemen bütün bilim dalları ile uğraşmıştır. Uğraştığı bilim dallarında eserler vermiştir. Naslara sıkı sıkıya bağlılığından ötürü Nas'tan başka delil kabul etmeyen zahiri anlayışının savunucusu olarak tanınmıştır. Berberilerin Kurtuba'yı yağmalaması ile İbn Hazm sürülür. Elmeriye'ye sığınır, Şatibe'ye çekilir. Orada barış ve sükun bulur. Güvercin gerdanlığını burada yazar. Bu eser kendi yaşam günlüğüdür. Fakat aynı zamanda daha başka aşklarla birlikte o zamana kadar gizli tuttuğu bir aşkı, anne babasının evlatlık kızı için beslediği gençlik aşkını açığa vurur. Henry Corbin, Histoire de la Philosophique Islamique, Paris, sayfa 312-17. Güvercin Gerdanlığı, geleneksel aşk hikayelerinden farklı bir eserdir. Kitabın içeriğine psikolojik açıdan bakılırsa ve bir genelleme yaparak söyleyecek olursak, kadın erkek hemen herkesin başından geçebilen durumlardır. Sevgiden yoksun bir insan tekini düşünmek uzak bir ihtimaldir çünkü. Aşk ve çeşitli evreleri söz konusu olunca uzaktan yakından herkesi az veya çok ilgilendirmektedir konu. Dolayısıyla eserin kişilik oluşmasında bir yol gösterici nitelik taşıdığını da burada belirtelim. Konu İspanya'da, Endülüs'te geçmiş veya bir başka yerde, dünyanın herhangi bir yerinde geçmiş olsun, durum değişmiyor. Eserin belli başlı dünya dillerine çevrilmiş olması da bunu kanıtlıyor. Konu insanın ilgi konusu. Nerede olursa olsun, rengi, dili ne olursa olsun. Eser, yazarın çok sevdiği bir dostunun isteği üzerine yazılmıştır. Eserin sonuna doğru, Allah seni güçlü kılsın, erdemli kılsın. Sana cevap olarak yazabileceğim, senin hoşuna gideceğini sandığım, isteğine uygun olarak aklıma gelenler burada son buluyor ifadelerini okuyoruz. Léon Berger, Le Collier du Pigeon, sayfa 400-401. Birçok şair ve yazar, içinde bulunduğu çağın bir tanığıdır. Çağından çoğunlukla şikayetçidir sanatçı. Şairlerin toplumun önünde ve ilerisinde gittiği göz önünde tutulursa, bunun böyle olması doğaldır. Muhatap hasretiyle yanan bilgeleri biliyoruz. Buna bir de çağında anlaşılamamayı ekleyelim. Pek çok şair ve yazarın anlaşılması ancak ölümünden sonradır. İyinin gidip kötünün geldiği şu içinde yaşadığımız zamana ne demeli öyleyse? AGE sayfa 376-377 diyen İbn Hazm'ı da bu bağlamda değerlendirebiliriz. Böylece onun yaşamı, sanatı ve eserini incelerken Endülüs medeniyeti ve şairin içinde yaşadığı çağ hakkında bir fikir edinmiş oluruz. Kısacası bütün bunları ikiyüzlülükle söylemiyorum. AGE sayfa 404-405 diyen yazarın eserini son derece açık olarak ve iştenlikle yazdığını da belirtelim. Çünkü artık hayattan beklediği pek bir şey kalmamış, acı tatlı her şeyi tatmıştır. Dün zaten gitti, yarına çıkıp çıkamayacağımı da bilmiyorum. Öyleyse durup dururken ne diye boş yere üzüleyim? Kaldı ki üzülmem neyi değiştirir ve neye yarar? AGE sayfa 406 ila 407. İfadeleriyle üzülmeye gerek olmadığını, Allah bana yeter, AGE sayfa 406 ila 407 diyerek de umudunu yaşamının sonuna doğru bile yitirmediğini belirtiyor. Şimdiki zamanı iyi değerlendirmeyi ve zamanı ustaca kullanmayı salık veriyor sanki. Sonuç olarak İbn Hazm çok yönlü bir şairdir. Onun hakkında daha geniş ve daha ayrıntılı incelemeler yapıldığında eseri ve kişiliği gün gibi ışığa çıkacaktır. Hakkında yapılan çalışmalardan bilinen yönünün ve eserinin bilinmeyenlerden çok daha az olduğunu anlıyoruz. 7. ayrımın sonu sayfa 67.